Ayrım 9. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 129. İletişim, haberleşme. Yardımcı doçent doktor Ruhtan Uzun. 1. Giriş. İletişim doğal, kaçınılmaz, olmazsa olmaz bir olgudur. Yaşandığımız boyunca sürekli iletişim kurarız. Çünkü yaşamımızı sürdürebilmek için çevremizle ilişkiye girmemiz, bilmemiz, anlamamız gerekir. Günümüzün karmaşık toplumsal örgütlenmelerinde iletişimin önemi her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak sözcük ve kavram olarak iletişimi değişik anlamlarda sürekli kullanıyoruz. Bu durum iletişimin tanımlanmasını da zorlaştırmaktadır. İletişim sözcüğü dilimizde Fransızca ve İngilizce'deki communication sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. Communication, Latince'deki communis sözcüğünden türemiştir. Communis, birçok kişiye ya da nesneye ait olan ve ortaklaşa yapılan anlamlarına gelmektedir. Bir başka deyişle, iletişim sözcüğünün özünde bir ortaklık, toplumsal nitelikli bir etkileşim ve paylaşım bulunmaktadır. İletişim, çok farklı anlamlarda kullanılmasına karşın, genelde iletişim deyince, insanlar arası iletişim ve bu amaçla kullanılan araçlar anlaşılmaktadır. Değişik etkileşimleri, anlamları karşılamak için kullanılan iletişim sözcüğü, iletişi, alışverişi anlamında tüm canlılar dünyasında gözlenir. Ancak yalnız insanlar arasında simgeler aracılığı ile duygu, düşünce, bilgi biriktirilip aktarılması söz konusudur. İnsanların iletişim eylemlerinde bilgilenmek, ikna etmek, bilgilendirmek, yönetmek, eğlenmek gibi pek çok neden ve amaç vardır. Ancak insanların iletişimdeki özel amaçları ne olursa olsun temeldeki amaç, çevre üzerinde etkin olmak, başkalarında davranış tutum geliştirmek ve değiştirmektir. İnsanlar özünde amaçlı olarak etkilemek, değiştirmek için iletişim kurarlar. Böylece birey için iletişimin temel amacı kendisiyle çevre arasında başlangıçta kendisi yönünden olumsuz olan ilişkiyi etkileyebilmek, yönlendirebilmek yani dış güçlerin hedefi olmak yerine kendini güçlü kılabilmeyi sağlayabilmektir. Çocukluğumuzdan beri gözlemlerimiz ve uygulamalarımız bize sözel ve sözel olmayan iletişim kullanarak çevre üzerinde etkili olunabileceğini öğretmiştir. Bu bağlamda iletişim, insanın çevresi ve kendi yaşamı üzerinde etkin ve belirleyici olabilme çabasını yansıtır. İletişim, insan yaşamının tüm etkinlikleriyle ilgilidir. Bu nedenle her zaman, her yerde vardır. Toplumsaldır ve anlamların paylaşımıdır. İletişim, 20. yüzyılda gelişen bir bilim dalı olmasına karşın, insanlar tarihin her döneminde iletişimle ilgilenmişler ve iletişim üzerine düşünmüşlerdir. Emil Durkheim, iletişimi toplumun neyi nasıl yaptığını ve yapacağını belirleyen veya en azından etkileyen bir şebeke olarak nitelemektedir. İletişim şebekesi toplumdaki iç göçün ya da ticari alışverişin yönünü ve hatta yoğunluğunu düzenler. Herbert Spencer, sosyolojinin ilgi alanını belirlerken iletişim araçlarını eşgüdüm ve denetim aygıtıyla ilişkileri bazında ele almıştır. Karl Marx, iletişim konusunu malların üretimi ve dağıtımı ve bunlar için gerekli teknolojiyi ve iletişim araçlarını üretim, dağıtım, tüketim, devlet, sınıfların oluşması ve toplumların değişmesiyle ilişkileri içinde incelemiştir. Örneğin demir yolunu, telgrafı ve buharlı gemileri Marx, modern üretim amaçları için gerekli ve yeterli iletişim araçları olarak nitelemektedir. Marx, iletişimi toplumsal üretim etkinlikleri içinde ele almakta ve insanın nasıl olduğunu, insanın kendini nasıl ürettiğiyle insandaki değişimi de üretim biçimindeki değişimle açıklamaktadır. Üretimi de sadece maddi hayatın üretimi, yani ekonomik üretim değil, aynı zamanda emeğin, fikirlerin, dinsel adetlerin ve benzeri üretimi olarak ele alır ve bütün bu üretimin insanlar arası iletişimden geçerek geliştiğini belirtir. 1900'lerin başlarında iletişim konusu özellikle sosyologlar ve sosyo-kültürel antropologlar tarafından ele alınmıştır. 1920'lerde propagandanın kitleleri yönlendirmede etkin bir biçimde kullanılmaya başlanmasıyla siyasal bilimciler de iletişimle ilgilenmeye başlamışlardır. İletişim, 1940'larda Enformasyon Kuramı ve Harold Laswell'in görüşünün egemenliğinde tanımlanmıştır. Retorik alanında iletişim, söylem sanatı olarak tanımlanır. Özellikle siyasal iletişim ve konuşma iletişimi alanında retorik konusu üzerinde ayrıntılı olarak durulur. Gösterge bilim alanında iletişim göstergeler yoluyla karşılıklı öznelliklerinin aracılanmasıdır. Yani ortak sembollerden geçerek ortak anlamlandırmaların kurulmasıdır. Fenomenolojide iletişim, ötekiliğin deneyimidir ve diyaloğudur. Sibernetik alanında iletişim, canlı, cansız ve çalışan sistemlerdeki ögeler arasındaki etkileşimdir. Sibernetik anlayışa göre örgütler temel karakterleri bakımından birbirlerine benzerler ve her örgüt iletişimle birlikte tutulur. Sosyal psikolojide iletişim toplum içinde yaşayan psikolojik bireyin kendini ve dışını algılaması ve karşılıklı etkileşimde kendini ifade etmesiyle anlamlandırılır. Sosyolojide iletişim, toplumsal düzenin üretimi ve yeniden üretimi olarak ele alınır. İletişime ilişkin çok sayıda tanım vardır. Örneğin, Berelson ve Steiner'a göre iletişim, bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin ve benzerinin simgeler kullanılarak iletilmesidir. Gardner'e göre iletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir. Marsterson, Bebe ve Watson'a göre iletişim sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir. Trenholm ve Jensen'e göre iletişim, insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri süreçtir. İletişime ilişkin tüm bu benzeri tanımlar, tanımlayanların yaklaşımlarına göre değişiklik gösterse de bu yaklaşımlar için iki düşünce çizgisini belirlemek olanaklıdır. İlk çizgi, iletişim sürecinin iletim yönünü öne çıkarır. Bu tür modeller, bir fikrin, duygunun, tutumun ve bunun gibi birinden bir başkasına nasıl aktarıldığını ortaya koyar. Diğer yaklaşım ise karşılıklılık ve ortak algılama, paylaşma gibi ögelerin altını çizer. İletişim kavramının tarihine bakıldığında, iletimsel, mekanik, çizgisel bir iletişim tanımından karşılıklılık, ortak algılamalar türündeki iletişim tanımına doğru bir eğilimin bulunduğunu belirlemek olanaklıdır. 2. İletişimin temel kavramları. A. Kaynak. Kaynak, mesajları yaratan kişi, küme, örgüt ya da aygıttır. Bir iletişim etkinliğinin kaynağı konuşan, yazan ya da bir hareket yapan bir birey ya da bir reklam politikası formüle eden bir grup veya bir sorunu çözen bir bilgisayar olabilir. B. Alıcı. Alıcı, iletişim sürecinde göndericinin karşısına konumlanan ve iletilen mesajın ulaşması amaçlanan kategoridir. Alıcı, kullanılan iletişim modeline göre ya mesajın hedefini ya da mesajın hedefe ulaşmasını sağlayacak kod açıcı kategoriyi dile getirmektedir. Böylelikle, örneğin televizyonla iletişimde alıcı televizyon sinyallerini izlenebilir hale dönüştüren televizyon setini dile getirebileceği gibi, televizyon programını izleyenleri de anlatabilir. Aradaki farkı belirtmek için kimi zaman programı izleyenler için alımlayıcı terimi de kullanılmaktadır. C. Mesaj, ileti. Mesaj, iletişim sürecinde iletilen şeydir. Bir alıcı için bir uyaran olarak işlev gören bir sinyal ya da sinyaller birleşimidir. Örneğin mesaj, herhangi bir yerde bir biçimde açığa vurulan bir dizi sözcük ya da imgeyi tanımlar. Bir gazete reklamındaki sözcükler, bir şarkının sözleri ya da bir çizgi romandaki resimler mesaj terimiyle tanımlanır. Mesaj teriminin bir başka boyutu, iletişim içeriğinin bu içeriği dile getiren birey tarafından algılanan ve amaçlanan anlamıdır. Nihayet mesaj, mesajı alanlar tarafından içeriğe atfedilen anlamdır. Ç. Kanal. Sinyallerin aktarıldığı fiziksel araçlara kanal adı verilir. Işık dalgaları, görsel sinyalleri, hava dalgaları, ses sinyallerini aktarırlar. İletişim alanında kanal, esas olarak fizikçi ve mühendislerin işidir ve anlamla, dolayısıyla iletişim kuramcılarının ilgi alanlarıyla pek bir ilgisi yoktur. Kanallar fiziksel olabilir, sesimiz, bedenimiz, teknik olabilir, telefon ya da toplumsal olabilir, okullarımız, gazeteler ve bunun gibi. D. Araç. Araç, temelde iletiyi kanal aracılığıyla aktarılabilecek bir sinyale dönüştüren teknik ya da fiziksel bir nesnedir. İnsan sesi bir araçtır. Yayın teknolojisi, radyo ve televizyon araçlarından oluşur. Araçları üç grupta toplayabiliriz. 1. Sunumsal araçlar. Ses, yüz, beden. Bu araçlar konuşulan sözcüklerin, ifadelerin, jest ve mimiklerin doğal dilini kullanırlar. İletişimcinin varlığını zorunlu kılarlar çünkü araç kişidir. 2. Temsili araçlar. Kitaplar, resimler, fotoğraflar, yazılar, heykel, iç mimari, peyzaj ve bunun gibi bir tür metin yaratmak için kültürel ve estetik uzlaşımları kullanan sayısız araç vardır. Bunlar temsilidir, yaratıcıdır ve iletişimciden bağımsız biçimde var olabilirler. 3. Mekanik araçlar. Telefon, radyo, televizyon, teletekst. Bunlar birinci ve ikinci gruptakilerin aktaran araçlardır. Ancak bu gruplar birbirlerinin içine sızarlar ve zaman zaman bunları tek bir grup haline getirmek yararlı olabilir. Sınıflandırmanın amacı farklılıkları ortaya koymaktır. E. Hedef. Hedef, iletişim sürecinde mesajın ulaşması amaçlanan kişi, küme ya da kitledir. Örneğin ders anlatan bir öğretmenin hedefi sınıftaki öğrencilerdir. Televizyondaki bir çizgi filmin hedefi çocuklardır. Bir reklam filminin hedefi tüketicilerdir. F. Sinyal. Sinyal, mesajı iletilmesi amacıyla verilen fiziksel biçimdir. Sinyalin içerik ya da anlamla hiçbir ilgisi yoktur. Sadece mesajın fiziksel varlığını ya da biçimini anlatmaktadır. G. Geri bildirim. Geri bildirim, bir göndericinin iletişimine alıcı tarafından gösterilen bir tepkidir. Telefonda bir mesaj alan tarafın zaman zaman evet, tamam, aha gibi söylenenlere tepki vermesi veya dergilere, gazetelere gönderilen okur mektupları en bilinen geri bildirim örnekleridir. Geri bildirim kendiliğinden olabilir. Yani alıcılar kendi tepkilerini bir göndericiye iletirler. Ancak kitle iletişiminde kendiliğinden dolaysız geri bildirim çok ender olur. Göndericiler mesajı olan tepkileri kestirmek, bir takım başka gösterge ya da verilerden çıkarmak zorunda kalırlar. Bunlar söz gelişi satış rakamları ya da bir araştırmada toplanan tepkiler olabilir. Geri bildirim, iletişimcinin iletisini alıcının gereksinimlerine ve tepkilerine uygun hale getirmesine yardımcı olur. Ayrıca bazı ikincil işlevleri de sahiptir. Belki de bunların en önemlisi, alıcının iletişime katıldığı duygusuna kapılmasına yardımcı olmasıdır. İletişimcinin tepkilerimizi hesaba kattığının farkına varmamız durumunda onun iletilerini benimsememiz daha olasıdır. Yumuşak G. Kod. Kod, insanların anlamlı mesajları değiş tokuş etmeleri için sistemle aşina olmalarını olanak verecek şekilde düzenlenmiş bir göstergeler sistemidir. Kod, bir anlam sistemidir ve belli bir kültürel uzlaşmaya dayanır. Tüm toplumsal ve kültürel etkinliklerimiz veya ürünlerimiz kodlanmıştır. İkili kodlar en yalın biçimli kodlardır. İkili kodlarda birimlerin paradigması 2 ile sınırlıdır. Evet, hayır, açık, kapalı, artı, eksi, 1, 0. Bu yalın biçimlerine karşın ikili kodlar en karmaşık söz dizimlerini anlamlara olanak vermektedirler. En gelişkin bilgisayarlar ikili bir kodla çalışırlar. H. Kod açımı. Kod açımı, mesajların doğrusunu yorumlama, çözümleme ve anlama sürecidir. I. Kod açıcı. Kod açıcı, herhangi bir biçimdeki söz gelişi ses dalgaları, bir mesajı alan ve onu anlamın formüle edilebileceği, örneğin sessel işitsel iletişim olarak bir başka biçime söz gelişi duyma mekanizması çeviren şeydir. Tanımda verilen örnekten yola çıkacak olursak, buradaki insan iletişiminde kod açıcı insanın işitme sistemidir. Elektronik iletişimde ise kod açıcı, örneğin telefon haizesidir. İ. Kodlama. Kodlama, bir mesajın iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak biçimde bir simgeleştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçime çevrilmesidir. Kodlama, basit bir el hareketinden karmaşık bir matematik formülüne kadar çok geniş bir alanı kapsayabilir. İnsanlar arası iletişimde kodlama, iletişim kurabilmek için çeşitli görsel ve sessel sinyallerin belli kurallara veya kodlara göre düzenlenmesidir. 3. İletişim modelleri. İletişim alanındaki araştırmalar 20. yüzyılda önem kazanmıştır. İletişim alanında araştırma yapma isteğinin temelinde eğitim, propaganda, telekomünikasyon, reklam ve halkla ilişkiler alanında etkiyi artırma ve test etme isteği bulunmaktadır. İletişim alanındaki araştırma çalışmaları pratik kaygılarla başlamış, psikoloji ve sosyolojideki gelişmelerle beslenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasına gelene kadar iletişim alanında önemli bir gelişim olmamıştır. İlk ampirik araştırmalar büyük ölçüde ABD'de yapılmaya başlanmış, bir iletişim biliminden söz edilip edilemeyeceği yönündeki ilk tartışmalar da bu ülkede başlamıştır. İletişim çalışmalarına temel olan ilk modeller Laswell, Shannon ve Weaver tarafından geliştirilmiştir. A. Laswell modeli. Amerikalı siyaset bilimci Harold D. Laswell 1948 yılında The Communication of Ideas adlı eserinde ünlü kim, neyi, hangi kanaldan, kime, hangi etkiyle söyler formülünü ortaya attı. Bu formül aslında Laswell'in 1936'da siyaset biliminin temel sorusu olarak ortaya attığı kim, neyi, ne zaman, nasıl elde eder paradigmasının kitle iletişim alanına uyarlanmasıdır. Laswell'in iletişim araştırmalarının farklı yönlerini belirtmek için kullandığı bu formülü daha sonraki kitle iletişim araştırmalarına sorulan sorulara yanıt bulmaya yöneltmiştir. Kim sorusu ile ilgili araştırmalar, iletişimcinin ya da göndericinin toplumsal ve kişisel özellikleri, güvenilirliği, inanılırlığı gibi konular üzerinde durmuştur. İleti ile ilgili çözümlemeler içeriğin sınıflandırılması, belirttiği anlamlar, iletinin istenilen etkiyi ortaya çıkartmadaki yapısal nitelikleri, milletinin ima ettikleri ortak kültürel etkinliklerle ilişkisi ve 1970'lerin ikinci yarısından sonra da ideoloji kavramı üzerinde durmuştur. Kanalla ilgili araştırmalar, araç sayısı, üretim, dağıtım ve tüketimle ilgili istatistikleri kapsar. Etki araştırmaları ise ana yol iletişim araştırmalarının üzerinde en çok zaman ve para harcadıkları araştırmalar olmuştur. Etki, izleyicide iletişim sürecindeki ögeler tarafından oluşturulan gözlenebilir ve ölçülebilir değişim olarak tanımlanır. Bu ögelerden her birinde yapılacak herhangi bir değişim, etkide de değişiklik yapar. Glassfield'in modelinde hedef, yani iletiyi alan kişiler, pasif hedefler olarak görülür. Hedefe istenen etkinin yapılabilmesi, kaynak, kanal, ileti, verici ve alıcı araçlarla ilgili sorunların çözülmesine bağlıdır. Glassfield formülünde etki konusunu temel sorun olarak ele alır. Bu nedenle de iletişimi temelde bir ikna etme süreci olarak görür. İletilerin her zaman etkileyici olduğunu ve bir etki oluşturduğunu varsayar. Bu tür modeller özellikle kitle iletişiminin etkilerini abartma eğilimindeki görüşlere katkıda bulunmuştur. Ancak Glassfield'in ilgisini özellikle siyasi iletişim ve propaganda süreci üzerinde yoğunlaştırdığı düşünülürse, modelin formüle edildiği zamanın genel yaklaşım biçimini yansıttığı görülebilir. B. İnformasyon kuramı ve Shannon, Weaver modeli. Matematikçi Claude A. Shannon ve Warren Weaver'ın matematiksel iletişim kuramı, araştırmacıların iletişim kanallarının kapasitesine ilişkin çalışmalarından kökenlenmiş ve iletişimin doğrusal modeline temel oluşturmuştur. Shannon ve Weaver, Bell Telefon Araştırma Laboratuvarlarında telefon kablosu ve radyo dalgası gibi iletişim kanallarının en verimli biçimde kullanılabilmesinin yollarını ararken bu modeli geliştirdiler. İlk olarak 1947'de Bell System Technical Journal'de yayınlanan bu model, tek yönlü ve çizgisel bir iletişim sürecini ortaya koymaktadır. İnformasyon modeli, informasyon kaynağı, ileten araç, alıcı, hedef. Bu modelde sürecin ilk ögesi informasyon kaynağıdır. Bir sonraki aşamada ileti verici tarafından sinyal haline getirilir. Bu sinyallerin alıcıya giden kanalın özelliklerine uygun hale getirilmesi gerekir. Alıcı ise aldığı sinyallerden iletiyi yeniden yapılandırır ve daha sonra alınan ileti hedefe ulaşır. Modelde informasyon terimi de teknik anlamda kullanılmaktadır. Burada söze edilen informasyon sinyalin kestirilebilirlik ölçüsüdür. Bir başka deyişle göndericisine açık olan seçeneklerin sayısıdır. Sinyalin içeriği ile ilişkisi yoktur. Sinyal havadaki ses dalgası, ışık dalgası, elektrik akımı veya dokunma olabilir. İletişim süreci sırasında sinyale informasyon kaynağı tarafından yüklenmeyen bazı şeyler eklenebilir. Bunlara gürültü denir. Gürültü, kaynağın amaçladığı iletiyi bozan, alıcının iletiyi kaynağın alınmasını istediği biçimde almasına müdahale eden herhangi bir şeydir. Bu, sesin bozulması, telefon kablosundaki hışırtı, radyo sinyalindeki parazit ya da televizyon ekranındaki karlanma olabilir. Tüm bunlar, kanal içinde ortaya çıkan gürültü örnekleridir. Ancak gürültü kavramı, kaynak tarafından aktarılmadığı halde, alınan tüm sinyalleri ya da amaçlanan sinyalin doğru biçimde yeniden kodlanmasını güçleştiren, her şeyi anlamını kaplayacak biçimde genişletilmiştir. Bu anlamda bir konferansta rahat olmayan bir sandalyede gürültü kaynağı olabilir. Matematiksel iletişim modelinde gönderilecek enformasyon olası iletiler arasından seçilir. Burada iletilerin sayısı arttıkça seçimde olasılık önemli bir rol oynamaya başlar. İletişim sürecinde her olasılık bir önce seçilene bağlıdır ve her seçimden sonra bilinirlik olasılığı çoğalır. Bir iletinin kendisini kestirilebilir kılan niteliğini fazlalık, redundancy, bunun aksine de yoksunluk, entropi denir. Fazlalık, yüksek derecedeki yoksunluk ise düşük derecedeki bilinirliğin sonucudur. Fazlalık, iletişimde sadece yararlı değil, aynı zamanda çok önemlidir. Shannon ve Weaver, fazlalığın kod aşımında kusursuzluğa, yanlışları bulmaya yardım ettiğini ve gürültülü bir kanaldaki yetersizliği gidermeye katkıda bulunduğunu belirtirler. Ayrıca fazlalık bir iletinin yayımında anlamla ilgili sorunların çözümüne de yardım eder. Öte yandan fazlalık, toplumsal ilişkilerde de önemli rol oynar. Birine merhaba dediğimizde, bu ileti informasyon bakımından yoksundur, tamamen fazlalıktır. Fakat bu fazlalık, iletişim kanallarını açık tutar, ilişkiyi devam ettirir. Merhaba, nasılsınız? Bugün hava çok güzel değil mi? İyi günler ve bunun gibi sözcüklerle kurulan iletişim, içerik bakımından önemsiz bir iletişimdir, ancak ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde önemlidir. teknolojik sorunlar, insanlarla ilgili sorunlardan farklı olmasına karşın, matematiksel iletişim kuramı daha sonraki insan iletişim modellerini etkilemiştir. Kuramın doğrudan bir sonucu da 1980'lerden itibaren sıkça görülen dijital iletişim teknolojisidir. 4. İnsanın kendisiyle iletişimi. İletişimi bilinçli ve amaçlı etkinlik olarak tanımlarsak, kişinin kendisiyle olan iletişimi, yaşamının her anında sürekli olarak vardır. Kişi kendisiyle iletişim yaparken düşünür, kafasında kendisiyle ve başkalarıyla konuşur, tartışır, kavga eder, küser, barışır. Kararlar verir, kararlar değiştirir, sorunlar çözer, planlar yapar, değerlendirmeler ve karşılaştırmalar yapar. Bunları kişi yalnızken, tek başına evde otururken veya yolda yürürken, işte çalışırken yapabilir. Kendisiyle iletişim için kişinin kendi başına olması gerekmez. Kişi kendi dışı ile ilişkide bulunurken de zorunlu olarak kendisiyle iletişim halindedir. Aksi takdirde ilişki kuramaz ve yürütemez. İnsan bir diğer insanla konuşurken, televizyon seyrederken ve herhangi bir şey yaparken sürekli olarak kendisiyle iletişim halindedir. İnsanın kendisiyle iletişiminde yaptığı şey belirsizliği ortadan kaldırmak, kendisiyle ve dış dünyayla ilişkisini biçimlendirmek ve sürdürmek için bilgi toplama, depolama, geri çağırma, süreçten geçirme ve kararlar verme olarak özetlenebilir. Buna kişinin kendisiyle iletişimindeki birinci boyut diyebiliriz. İnsan sadece düşünen değil, aynı zamanda hisseden psikolojik bir varlıktır. İnsan duygulardan arınmış olarak düşünmez. İnsanın kendisiyle iletişiminde psikolojik bir temel vardır. Burada insanın kendisiyle iletişiminde ikinci boyut ortaya çıkar. İnsan kendisiyle iletişiminde yatakta yatıyor ve hayal kuruyor olsa bile kendi başına değildir. Beyninin içinde ikinci ve üçüncü kişiler, bütün yaşam öyküsü ve dış çevresinin kültürel, siyasal, ekonomik, etik ve bunun gibi değerleri yer alır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden kendisiyle iletişimin üçüncü boyutu ortaya çıkar. Kişi toplum içinde aileden başlayarak iş yerine kadar çok çeşitli örgütlü yapılarda yer alır. Toplumda örgütlü yapılarda yer alışı çoğu kez insanın özgür iradesi dışında toplumsallaşmış zorunluluklar gibi nedenlerle olur. Bu gerçekten bir diğer boyut ortaya çıkar. Çoğu kez ihmal edilen dördüncü bir boyut kişinin kendisiyle iletişimini belli örgütlü yer ve zamanda yapmasıdır. Kişinin yattığı yatak bile birden fazla örgütlü ilişkiler ağının ifadesidir. İnsanın kendisiyle iletişiminde beşinci boyut her iletişimde olduğu gibi bir şimdi bağlamının varlığıdır. Şimdi bağlamı belli bir örgütlü yer ve zamanda oluşur. Ama şimdi kendisini oluşturan ve biçimlendiren bir geçmiş bağlama sahiptir. Örneğin sokakta yürürken bir kişiye baktığınız anda anlık bir şimdi bağlamı oluşur. O kişi hakkında kendinize anlık bir şey söylersiniz ya da söylemezsiniz. Size bir şeyi söyleten ya da söyletmeyen geçmiş bağlamdır. Yani bir kişi hakkında beyninizde geçmiş bağlam kurulması için o kişiyi önceden tanımanız gerekmez. Geçmiş bağlamla desteklenen veya biçimlenen şimdi bağlamında ne hoş, ne güzel, ne korkunç, ne biçim giymiş ve bunun gibi düşündüğünüzde sizi böyle düşündüren geçmiş bağlam o kişiyle olan tarihinizden değil, içinde yaşadığınız toplumsal tarihten oluşan bir bağlamdır. İnsanın kendisiyle iletişimi bağlamında insan davranışını açıklamaya çalışanlar öncelikle kişinin kendisini nasıl algıladığı üzerinde durmuşlardır. Buna bağlı olarak benim, kişiliğin nasıl oluştuğu ve geliştiği üzerinde çalışmışlardır. A. Algı ve algılama. Bir insanın belli bir yönde eyleme geçebilmesi için ön koşul, o insanın o yönde bir seçeneğin varlığını bilmesi ve bu bilgiyi algılamasıdır. Algılama bilincin ilk ögesidir. Bu nedenle yüzyıllardır felsefeci ve bilim adamlarının başlıca ilgi alanlarından biri olmuştur. İnsanın dış dünyadaki soyut ya da somut nesnelerle ilişki kurması, bu nesneler hakkında bir takım yargılarda bulunması, bu nesnelere ilişkin bir davranış benimsemesi, duyu organlarının bu nesnelere ilişkin olarak ilettiği mesajlar aracılığıyla olur. Algılama, insanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayrımında olması ve onları yorumlaması sürecidir. İnsanın yakınındaki dünyadan etkin bir şekilde malzeme seçimi yapması ve bu malzemeyi anlamlandırması anlamına gelmektedir. Bu yönüyle de duyu organlarıyla işleyen edilgin duyumsama sürecinden farklıdır. Duyular bize bir şeyin soğuk, tatlı, yumuşak ya da mavi olduğunu iletirler. Oysa bu nitelikler bazı nesnelere ait olan özelliklerdir. Örneğin hava soğuktur, pasta tatlıdır. Buradaki soğuk ve tatlı gibi iletiler bizim duyu organlarıyla aldığımız iletileri, bu duyumların nesnelerle ilişkilendirilmesi ise algılarımızı oluşturur. Algı çok sayıda psikolojik etmen tarafından etkilenir. bu etmenler arasında geçmiş deneyimler, kültürel beklentiler, gereksinimler, ruh durumları ve tutumlar bulunur. Algılama, duyumları anlam şemaları içine oturtma işlemidir. Yani çevremizdeki uyaranları anlamlandırmak için kategoriler içine yerleştirerek düzenleriz. Günümüzde modern kitle iletişim araçları, bireylerin hem kendilerini hem de dışlarındaki dünyayı algılamaları üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. 9. ayrımın sonu, sayfa 144.